Merhaba, ben Mesut Çevik.
Ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Monster'ın iki devasa dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Devasa derken sadece büyüklükleriyle değil, donanımsal olarak da devasa cihazlar. Çünkü Erdi, senin önündeki de büyüklüğü kabul edilebilir bir cihaz. Şimdi onun büyüklüğünü devasa demek yanlış
yani
olacak.
Yani seninkinin yanında aslında çok fazla büyüklüğü konuşulmaz belki ama kaldı. Donanım anlamında ikisi de oldukça kuvvetli ve güçlü.
Evet, hemen bir teknik özellik tablosu görüntülüyoruz. Teknik özellik tablosu üstüne çok konuşmaya gerek yok herhalde. Birçok izleyicimiz burada bir bunalım yaşayabilirler çünkü masaüstü bilgisayarlarla karşılaştırıldığına dair bu taşınabilir bilgisayarlar gerçekten inanılmaz donanımlara sahip.
Yani muhtemelen böyle bir bilgisayarı gören herkes üzülecektir çünkü 2013 yılında çok iyi bir masaüstü bilgisayara toplamamış, sahip olmayan pek çok kişinin büyük bir ihtimalle masaüstü bilgisayarlarından daha güçlü iki dizüstü bilgisayar var önümüzde. İkisi de aslında ortak platformu kullanıyor. İkisinde de Intel'in 4. kuşak Haswell tabanlı işlemcileri var. Birinde Core i7 4700MQ, diğerinde 4800MQ. Burada şunu söyleyelim, Intel'in daha hızlı mobil masaüstü işlemcileri de var ancak burada Monster daha çok bu işlemcileri kullanma yoluna gitmiş. Hani o işlemcilerde maliyet ciddi oranda artabiliyor. Tabii bu iki bilgisayar da aslında maliyet anlamında biraz pahalı bilgisayarlar ama Extreme Edition serisine girdiği için o işlemci, onun dışında işlemcileri kullanmayı tercih etmişler. Ekran kartı tarafında bir ayrışma var. Benim önümdeki 15.6 inçlik modelde Nvidia'nın GTX 770 Mobile. Sendekinde de
büyük olanda da 780 var. Yani şöyle söyleyebiliriz ki özellikle 780'li model için düşünürsek ya, masaüstü bilgisayarınızda GTX 680 veya hedefi bir kart yoksa
aslında hemen 680 ayarında diyebiliriz.
Evet, yani öyle bir kartınız yoksa bu dizüstü bilgisayar sizin masaüstünüze oyun konusunda geçecek bir dizüstü bilgisayar. Çünkü aslında 780 denliğine bakmayın. Erdi de hani tam olarak teknik özelliklerine hakim bu konunun ama 680 ile aşağı yukarı aynı donanımsal
özellikler. Evet, aslında sahip. Aynı core sayısına, çekirdek sayısına sahipler. İkisinde de 1536 adet çekirdek var. İkisi de 256 bit. Masaüstü versiyonun 680'i ile mobildeki GTX 780 Mobile ayıran aslında temel fark saat hızları, çalışma frekansları. Bellek hızı biraz daha düşük ve grafik çekirdeğin frekansı da biraz düşürülmüş. Bu tabii ki hem ısınmanın önüne hem de güç tüketiminin önüne geçebilmek adına. Ama 3 aşağı 5 yukarı bir GTX 680'in masaüstü versiyonu kadar hızlı bir kartla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ekran boyutları zaten farklı.
Evet, ekran boyutları farklı ama ekranların her ikisi de Full HD çözünürlük sunuyor. Ve renk gamutu olarak da gerçekten başarılı ekranlar kullanılmaya başlanmış. Şimdi donanımsal özellikleri az çok burada tanıdık. Daha çok beğeneceğiz bunları zaten performans özellikleri tablosuna geçtiğimizde ama dilerseniz bir kasa kalitesine bakalım. Daha sonrasında bir giriş çıkış portlarına bakalım. Kasa kalitesi olarak şunu söylemek lazım. Monster yıllardır biliyorsunuz performans dizüstüsü, oyun dizüstüsü diyebileceğimiz makineler üretmekte ve aslında üretmekte demeyelim, bunların birleşimini yapmakta ve ülkemizde kullanıcılarla buluşturmakta. Şimdi üretim dediğimizde birçok kullanıcı burada.
Yanlış anlıyor.
Evet, yanlış anlıyor ne yazık ki. Ama Monster markalı dizüstü bilgisayarlar genelde performansla eşleştirilmiştir. Ve genel olarak firmayı tebrik etmek lazım. 2013 model makinelerine baktığımızda 4. jenerasyon Intel işlemci kullanan kasalarda gerçekten artık kasa kalitesi çok çok iyi olan makineleri tercih etmeye ve kullanıcılarla buluşturmaya başladılar. Geri dönüşleri dinliyorlar ve bu konuda da önümüzdeki iki modelde de herhangi bir sıkıntı yok. Gerçekten kasaları olabilecek en üst düzey modeller seçilmiş.
Tabii bu açıdan bakıldığında aslında Monster çok uzun yıllar boyunca daha çok Crevo gibi firmaların ürettiği kasaları kullanmıştı. Onlar evet oyun yüksek performansını sağlayabilecek donanımların bir araya getirildiği kasalardı ancak görsellikten uzaklardı biraz. Hani evet, bir kare kutu vardı, içerisinde en hızlı donanımları alıyorduk ama hani masanın üstüne koyduğumuz zaman çok fazla göze hoş gelen bir estetik anlayıştan uzaktı aslında. Şimdi MSI'nin kasalarını kullanmaya başlamışlar. Hani buradan söylemekte fayda var. MSI markalı dizüstü bilgisayarlarda da benzer kasaları bulabiliyoruz. Ama en nihayetinde bu kasanın içerisindeki bir yerden sonra önem kazanmaya başlıyor. Hani piyasadan toplayabileceğiniz mobil teknoloji anlamında yüksek performans olan ne kadar bileşen varsa hepsi bu kasalarda var. Malzeme kalitesinin yüksekliği yanında hani estetik anlayışın kullanıma kazandırdığı bazı ekstra özellikler de var. Özellikle touchpad kısım ve bilek dayama kısımları oldukça rahat, kolay erişebiliyoruz. Klavyesi çok güzel. Klavye benim aslında önem verdiğim noktalardan bir tanesidir. Hani bu kasanın alındığı MSI firmasındaki SteelSeries klavyeler yok. Hani klavye aydınlatması, aydınlatma rengini tercih etme gibi ekstra özellikler sunulmamış ama genel olarak başarılı, malzeme kalitesi yüksek ve estetik anlayışı ön plana çıkmış bir kasa anlayışıyla karşı karşıyayız iki modelde de.
Evet, genel olarak giriş çıkış portlarına baktığımızda ise cihazların üzerinde yok yok zaten. Bütün giriş çıkış portlarını bulabiliyorsunuz modern olan portları ama burada bir ayrıcalık var. Cihazların kasaları daha geniş olduğu için sonuçta ultrabooklardan bahsetmiyoruz. Burada yüksek performans makinelerden bahsediyoruz. Portların araları açık, rahat rahat kullanılabiliyorlar. Burada bir sıkıntı yaşanmıyor.
Evet, ultrabooklarda en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi o. kalınca bir USB bellek ya da bir taşınabilir 3G modemi taktığımız zaman yanına belki bazen fare takamıyor hale gelebiliyoruz ama tabii ki bu kallavi bir bilgisayar.
Makinelerde herhangi bir
buna ne takarsanız zaten takın çalışıyor zaten.
Çalışıyorlar ve genel olarak şunu söyleyelim, hani gerçekten tasarımsal ve genel olarak malzeme kalitesi anlamında, eğer daha önceki modellerde de hani geçtiğimiz sene de aslında hani modellerde bir toparlanma süreci vardı. Gerçekten o konuda da ortalamanın üzerine çıkmışlardı ama bu sene tam olarak işi iyi yapmışlar diyebiliyoruz. Güzel makineler karşımızda. Zaten donanımsal özellikleri dolu dolu geldiler.
Evet.
Bu tarafta şunu söyleyebiliriz ki klavyesi de mesela bu sefer rahat ve çok rahat bir şekilde yazılabiliyor. Her ne kadar MSI tarafındaki hani o aydınlatmalı cıvıl cıvıl klavyeler bulunmasa da yine bu klavyelerle de çok rahat yazı yazabiliyorsunuz ve yine alttan aydınlatmaları bulunuyor. Sadece renk değişimi falan gibi böyle ekstra özellikler.
Ya burada klavyeyle ilgili belki şunu söylemek gerekiyor. Sonucunda bir oyun odaklı bilgisayarla karşı karşıya olduğumuz için hani en azından şu WASD bir kırmızı vesaire yapıp hani orada oyuncuların en çok kullandığı
daha
tuşlar biraz daha özelleştirilebilirdi ama uzun yazılar yazmak, oyun oynamak için son derece rahat. Numerik tuş takımımız da yine var. Aynı zamanda bu bilgisayarı alıp Excel'de en zorlu finansal işlemlerin altından da kalkabiliyorsunuz. Ve eğer böyle bir tuş takımına ihtiyacınız varsa oyun bilgisayarının içerisinde bunlar da zaten bizde sunulan detaylar arasında.
Evet, kullanılabiliyor. Cihazların genel olarak donanımsal ve aslında fiziksel özellikleri ardından şimdi dilersen test tablolarına da geçelim. Çünkü cihazların performansı ardından da kimler almalı? Hani nasıl cihazlar bunlar? Kimlere hitap ediyorlar? Bunlar üstüne de konuşmak istiyorum. Performans tablolarına sentetik testlerle başlıyoruz. Sentetik testler şöyle iyiler. Oyunları genelde karşılaştırmak zor çünkü bir oyunun benchmark'ı yoksa oynamak lazım. Ve genelde farklı sistemlerde farklı sonuçlar alınabiliyor hız aşırtma değerlerine göre vesaire. Bu yüzden sentetik benchmark'larla çok daha net bir şekilde sisteminizde bu sistemleri karşılaştırabilirsiniz ki sentetik benchmark skorları her iki dizüstü bilgisayarda da oldukça yüksek.
Evet, şunu söyleyebiliriz, hatta bu bilgisayarlar konfigürasyon anlamında şu an herhalde Türkiye'de alınabilecek en performanslı dizüstü bilgisayar gamının da parçaları. Burada tabii ki başka markaların da bazı farklı dizüstü bilgisayarlarını görebiliyoruz ama Monster'ın burada bize sunduğu asıl farklılık şu, biz bu bilgisayarı konfigüre edebiliyoruz. Yani evet, istediğimiz bileşenle bu bilgisayarın içerisine koyabiliyoruz. Test sonuçları itibariyle de dediğimiz üzere dizüstü bilgisayar olsun, yanımda taşıyabileyim. Sonucunda belki bunlar her gün taşınmak için çok müsait dizüstü bilgisayarlar değiller ama ben sırt çantamı koyup arkadaşım evine ya da bir akrabamın evine gidip hafta sonunu orada geçirmek istediğimde de bilgisayarım yanımda olsun, istediğim zaman oyun oynayabileyim diyenler için bu bilgisayarlar taşınabilirlik anlamında yüksek performansı bir arada sunan bilgisayarlar.
Evet, oyun tablolarına net bir şekilde karesaniye değerleri
yani görüyoruz zaten. Pek çoğumuz masaüstü bilgisayarlarda bile bu sonuçlara ulaşamıyoruz. Dolayısıyla hani belki de bu bilgisayar için yapacağımız en kötü şey performansı üzerine uzun uzun konuşmak. Çünkü zaten o ekran getirdiğimiz tablolar bile bilgisayarların ne kadar performanslı ve kuvvetli olduğunu gösteriyor.
Evet, zaten donanım özelliklerini gördükten sonra siz de büyük ihtimalle
hayal edebiliyorsunuz zaten.
Evet, yani bu sayıların çok yüksek olacağını görmüşsünüzdür. Bizim burada özellikle üzerine durmak istediğimiz şey bu cihazların aslında kimlere hitap ettiği. Çünkü bu tarafta çok fazla soru geliyor. Abi işte ben yüksek özelliklere sahip bir oyuncu bilgisayar alacağım, ne alayım? Ya da işte mühendislik öğrencisiyim, grafikerim, ne kullanmamı önerirsiniz gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Şunu söyleyelim, eğer yüksek donanımlı ve yüksek oyun performansına sahip bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız bu iki makine de sizi hitap ediyor. Artık bu tarafta taşınabilirlik seçeneği kalmış. 17 inçlik bir ekran alırsanız doğal olarak daha büyük görüyorsunuz. 15 inçlik bir ekran alırsanız doğal olarak daha küçük bir alanınız oluyor. Ama dizüstü bilgisayar da ona göre daha az yer kaplıyor ve daha hafif oluyor.
Ben orada şunu söylemek istiyorum açıkçası. Hani 1.15.6, 1.17.3 ikisi de elimizin altında olduğu için ikisini de taşıma şansını da yakaladım açıkçası. 17.3 taşıması gerçekten çok zorlaşan bir boyuta doğru yaklaşıyor. Orada benim şahsi tavsiyem şu olacak, benim tercihim hangisi olursa diye sorarlarsa 15.6 olur. 17.3 inç yerine de evde bir monitör tutarım. Büyük bir monitör, 22 ya da 24 inç ya da belki 27 inç. Eve gittiğim zaman da bu bilgisayarı monitöre takarak daha büyük ekran ihtiyacım varsa orada da çalışabilirim. Çünkü hakikaten iki bilgisayar taşınabilirlik anlamında çok farklı. Zaten pek çok dizüstü bilgisayar çantasına bunu sığdıramayacaklar 17.3'e. Genellikle en büyük dizüstü bilgisayar kriteri olarak 15.6 alınır. Zaten Türkiye pazarı da genelde 15.6 inç etrafında şekillenen bir pazar. Hani bu bilgisayarı aynı zamanda taşıyacaklarsa ben etrafımda da görüyorum. Çok sık bir şekilde olmasa bile 15.6 inç bir oyun bilgisayarını çantasına koyup gezdiren gazeteciler var, oyuncu arkadaşlar var. Dolayısıyla taşınabilirlik biraz daha öne çıkacaksa 15.6 olsun ama ofisimde ben bir bilgisayar tutacağım. İhtiyaç duyduğumda eve götüreyim ama ofisimde de iş yaparken aynı zamanda oyun oynayayım diyenler için tabii ki 17.3 inç de önemli bir tercih.
Evet, aynı zamanda biz bunları 3 boyutlu çizimler yapan mühendislere de öneriyoruz. Çünkü sonuç olarak bir render almaya kalktığınızda, projenizin çıktısını almaya kalktığınızda hızlı bir işlem lazım. Müşterinize de bunu gösterirken gerçekten performans olması lazım ki rahat bir şekilde bir bina çizdiyseniz binanın içine dolaşın veya orada bir değişiklik yapmanız gerektiğinde bunu hızlı bir şekilde yapın. Bu yüzden aslında mühendislere benim önerim 17 inçlik makine olacak. Çünkü genel olarak performansı çok daha yüksek, daha fazla bileşen, daha az ısıyla çalışabiliyorlar. Sonuçta daha büyük bir kasaya yayılmış durumdalar. Bu yüzden eğer böyle çok fazla proje çalışması yapıyorsanız, ev ofis arasında makineyi taşıyorsanız büyük olanı tercih edebilirsiniz. Donanımsı özellikleri zaten daha dolu dolu ve çalışma olarak da sonuçta küçüğe de bu donanımlar öyle ya da böyle eklenebiliyorlar ama büyük alanda daha rahat çalışabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü projeden bahsediyoruz. Çalışırken de yorulmamanız lazım. 17 inçlik ekran burada yardımcı
aslında yine
olacak.
Burada şöyle bir durum var. Hep beklenti ve ihtiyaçlarla ilgili. Ben hani 15.6 inç derken kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak söylüyorum. Ben evden işten eve gelirken otobüsü çok sık kullandığım için örneğin biraz daha hafif ve daha kompakt bir cihaz benim daha fazla işime yarıyor ama dediğim gibi profesyonel iş dünyasından bir insan için zaten arabasıyla bir yerlere gidiyorsa ekran boyutu da zaten bir yerden sonra fark etmeyecektir. Çünkü her yer arabayla gidiyorsunuz zaten.
Evet, aynı zamanda grafikerler de var. Daha çok iki boyutlu Photoshop gibi yazılımlarda çalışıyorlar. Bizim onlar için önerimiz hangi ekran boyutuna rahat ediyorsanız edin ama Full HD bir ekran alın ki en azından o bir sürü pencerede rahat rahat çalışın. Bu iki makine de zaten donanımsal olarak çok çok fazla özelliğe sahipler. Photoshop falan gibi böyle çizim programlarında herhangi bir sıkıntı yaratmayacaklardır. Şimdi burada bir diğer etken var. Kullanıcının en çok sorduğu sorular bir tanesi gürültü oranları ne? Şöyle söyleyelim, tamam masaüstü çalışırken filan sessiz sedasız sakin duruyorlar. Hani webde filan gezerken ama oyun oynarken, iş yaparken, performans gerektiği anda bu canavarlar kükremeye başlıyor. Bunlar normal bir ultrabook gibi sessiz bilgisayarlar değiller arkadaşlar.
Türbin sesi böyle bir fan sesi yavaş yavaş.
Evet, yani fan sesinden çok rahatsız oluyorsanız eğer doğal olarak performanslı makinelerde fan sesi duymak sizi biraz üzebilir ama duyacaksınız. Bundan kaçışınız yok ne yazık ki. İki makinede fan sesi duyulabilir seviyelere geliyor performans modundayken ama şimdi burada oyun oynayanlar için sıkıntı yok da İşte render programlarında falan çalışanlar müzik dinlemiyorlarsa ekstra olarak
kulaklık
bile. Kulaklık kullanmıyorlarsa bu fan sesi onları biraz rahatsız edebilir diyoruz. Ek olarak bu cihazlar büyük cihazlar ama bunların adaptörleri de büyük. Onun da altını çizelim. Yani taşınabilirlik konusunda adaptör de ayrı bir önem taşıyor ama çok yüksek bir ihtiyaç diyorlar ve bu güçten yararlanabilmek için de adaptörü kullanmanız gerekiyor doğal olarak. Özellikle external GPU'nun devreye girebilmesi için işlemci bir şekilde çalışıyor pilden ama external GPU
full güç tam full bu sahip olduğu en yüksek performansı verebilmek için.
Evet, oyunlarda tam olarak çalışabilmek için ek güç girişine ihtiyaç duyuyor. Bu adaptörü de kullanmanız gerekiyor.
Ya aslında hani bu adaptör deyince benim aklıma bir nokta daha takıldı. Şimdi artık Türk Hava Yolları'nda uzun uçuşlardaki uçaklarında özellikle Boeing 777'lerde bildiğin adaptör de var. Dizüstü bilgisayarlar sürekli çalışsın diye. Şimdi bu iki bilgisayara baktığımız zaman ikisinde bir uçak modu var. Hani Wi-Fi'yi vesaire hemen kapatabilmek adına. Ama şöyle bir durum var. Bu bilgisayarları ekonomi sınıfına uçarken açmanız mümkün değil. Sığmazlar yani koltuğa sığmazlar ama herhalde orada da zaten dizüstü bilgisayarlar çok ucuz diye sonuna gelir. Evet. Herhalde bu bilgisayarı alan adam comfort class ya da business sınıfı uçup
uzun süre uçacaktır.
Orada uçacaktır diye tahmin ediyorum ben.
Öyle bir şeyi tercih edecektir diye düşünüyorum. Sonuçta uçakta çalıştığına göre demek ki para kazanmaya gidiyor.
Muhtemelen.
Evet, boş uçmuyor onu da söyleyebiliriz.
Kavga edecek yerden tavuk esirgenmez misali herhalde. Evet.
Pil süresini kullanacağım derseniz de webde gezerken okey ama yüke bindiğinde tabii ki bu canavarlar yani sen tam
İki saati görürse
zaten
sevmek ama lazım aslında çünkü tam yük altında çok fazla donanım var.
Evet, bunlar da çok fazla güç tüketiyorlar. Yani sonuçta bu cihazlar pilsiz bir gün boyunca çalışmak için değiller. Bunlar prize bağladığınızda mobil olarak size en yüksek performansı sunsunlar. Prizden çektiğinizde de işinizi görsünler modundalar. Bunu da unutmamak lazım. Pil konusu zaten tabloları karşılarına geliyor izleyenlerimizin. Çok iç açıcı seviyelerde değil. Yeni ultrabook'lara baktığımızda 12 gün diyorum ben içimden geçen
keşke 12 gün olsa.
Evet.
Keşke 12 gün
12,
olsa.
12-13 saat çalışabilen artık ultrabook'lar var ama doğal olarak onların da performansları bunların yanında devrede
kulaklık. Zaten böyle bir bilgisayar almak isteyen kişinin öyle de bir beklentisi yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü bu sınıfta öyle pil ömrüsünden herhangi bir bilgisayar da yok. Ama priz zaten bu bilgisayarlar prizden çalışmak için tasarlanan bilgisayar olduğu için hani zaten pek çok kişi de muhtemelen priz kullanarak bu bilgisayarla çalışacaktır. Zaten hakkını veremiyor bilgisayar prizden çıkardığınızda. O performans hedefini sağlayabilecek donanımsal güç elinizin altında olmuyor. Evet. Öyle bir bilgisayar alan kişi muhtemelen prize takıp öyle kullanacaktır.
Eleştiri noktasında dediğimiz gibi sesli cihazlar bir de ek olarak Monster'ı aslında biz ilk yıldan beri uyarıyoruz ama şu model numaralarını bence artık bir değiştirmesi lazım. İki model numarası da isimleri de ekranınıza geliyor şu anda. Ben okumuyorum bile. Yani ona zahmet bile etmiyorum. Ezberlemeye falan çalışmıyorum video öncesinde. Yani bu model numaraları olacak iş değil. Çok kötü görünüyorlar yani.
Yani hani artık pek çok firma otomobil firmalarını takip etmeye başladı teknoloji dünyasında. Şuna Monster i3 desen, Monster i5 evet. desen ya da A7, X7, X8 desen.
Ve hani o serinin 2014, 2013 falan diye böyle hani jenerasyonlarıyla devam
etse hani daha iyi oldu. Hani bakıyorsun Alienware işte M11, M13, M15, M17 diye gidiyor. Buraya bakıldığı zaman şey Q470, F765, 780 tam böyle Çin uzak doğu mantığı var. Bundan bir kurtulup Avrupalı yani batılı anlayışla bir pazarlama isimleri koyulursa eğer çok daha akılda kalıcı bir anlayış
olur. Stok kodu genelde model ismi olarak kullanılıyor. Stok koduna da baktığınızda hani üretici öyle bir şey yapmış ki hangi sabit diski kullandığı, hangi işlemciyi kullandığına kadar kodun üstüne genelde yazıyorlar ki stokta rahat bulunabilsin. Hani bu kullanıcıya yansıdığında bence yanlış oluyor. Hani sende hangi model dizüstü bilgisayar var dediğinde adam saymaya başlıyor işte.
Monster var.
Evet, Monster var dese ya da Monster i3, i4 kullanıyorum dese daha iyi olacak. Belki ileride bu model numaraları markalaşma üstüne de biraz daha dururlar diyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. İki dizüstü bilgisayar hakkında da diyeceksiniz ki sürekli övdünüz ama hani bu tip cihazlarda da diyecek başka bir şey yok. Yani tamam taşınabilir değiller, çok fazla taşınabilir değiller. Piller uzun gitmiyor ama performans dizüstü bilgisayarlarda zaten bunlar bizim ilk baktığımız kriterler değiller. Bu yüzden bunun üstü çok durmadık. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.